Ayrım 13. Suların Akışı. Gül Çançar. Sayfa 84. O yıl erken bastıran sıcaklarla birlikte ışın tedavisi başlıyor. Her sabah duş yapma alışkanlığında olan Sadun'un şimdiki yegane şikayeti bundan mahrum kalışı. Hemen makinenin başına geçerek içi naylon, dışı su emmeye uygun kumaştan bebeklerin mama önlüğü gibi bir önlük dikiyor. Sabahları bunu takarak boyundan aşağı cildine su değdirme endişesi olmaksızın hiç değilse saçını yıkayıp tıraş olabiliyor. Böylece renginin her gün biraz daha solmasına karşın temiz ve bakımlı görüntüsünü korumakta. Saat 9'da gittiği hastaneden öğle üzeri bitkin dönüp biraz karpuz veya dondurma yiyerek yatıyor. En çok 2 saatlik dinlenmeden sonra ofisine, işinin başına dönüyor. Şuadan etkilenen kaslar nedeniyle giderek artacak yutkunma güçlüğü var. Su içmekte bile zorlanıyor ama şekerli yumuşak maddeleri daha kolay yutabiliyor. Önümüzdeki 2-3 ayı sadece dondurma ve karpuz yiyerek geçirecek. Şimdiden 15 kilo zayıflamış durumda. Bu arada benim herhangi özel ilgimi reddederek normal yaşantıma devamla gazeteciler cemiyetinin yüzme havuzuna gitmemi istiyor. Başka tatil olanağım kalmadığından birkaç yıldır konuk yazar olarak bu küçük ama bakımlı ve sevimli havuzdan yararlanmaktayım. Her sabah erkenden yeni sulanmış serin botanik parkını yürüyerek geçip parkın bitimindeki gazeteciler cemiyetine ulaşıyorum. O saatte başka kimseler gelmediğinden henüz doldurulmuş havuzun buz gibi suyunda tek başıma yüzmek her tür üzüntü ve endişeme terapi etkisi yaparak biraz rahatlamamı sağlıyor. O çevre için ağaçlı, çiçekli bahçesiyle bu tesis gerçekten nimetti. Ne yazık ki birkaç yıl sonra yok edilerek yerine yüksek bir apartman dikildi. Tedavi harcamalarının büyük bir bölümünü sosyal sigortalar karşılıyor. Petrolcülüğe girişmeden önce çalıştığı yerlerin birinden işçi emeklisi. Bu iyi bir şey ama onun yaz sıcağında bitkin bir durumdayken uzun formatif kuyruklarında beklemesine çok üzülüyor. Vazgeç bu sigorta işlemlerinden, kendimiz ödeyelim diyorum. Fakat özellikle hastalığın teşhisinden sonra o cebinde para tutmayan adam gitmiş, neredeyse aşırı tutumlu bir kişilik çıkmıştı ortaya. Parayı daima araç olarak gören, harcanır sonra yine kazanılır diyen hovarda tutum bitmiş, beni mağdur durumda bırakmamak için telaşlı bir tasarruf başlamıştı. İşte bu değişim onun iş dünyasındaki final hazırlığının en belirgin göstergesiydi. Kansere meydan okuyan maskenin altında artık para kazanmasının mümkün olmayacağı bilinci ve endişesi yatmakta. Şimdi yegane amacı ve son gayreti, yapayalnız bırakacağı savaş arkadaşı kadınının hiç değilse parasal sorunu olmaması. Bu arada şirketin devamıyla ilgili temasları da yürütmekte, bunca emeğini en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Işın tedavisi bitince çekilen filmlerde bronş içindeki tümörün küçüldüğü ve herhangi bir mesastaz olmadığı müjdesi veriliyor. Ancak o zaman Saide'ye, Kemal'e ve akrabalara telefon edilerek durum açıklanıyor. Olay Ankara çevrelerinde duyulduğundan kulaklarına gitmesi zaten büyük olasılık. Haberler zafer coşkusuyla verilip onun inandırıcı ses tonu sayesinde olaya bitmiş gözüyle bakmaları sağlanıyor. Oysa giderek artacak sancılar yüzünden uykusuz geceler ve müşterek ıstırap kapı eşiğinde beklemekte. Saide Sabah'ın ölümünden birkaç gün önce çekilen resimlerini ve son nefesini verdiğini anlatan mektupları babasının hastalığını öğrendikten sonra bile iş adresine göndermeye devam ediyor. Eve postalası saklayacağım. Torununun tanınmaz haldeki resmini gören ve acıklı ayrıntıları okuyan Sadun, büro masasına kapanıp uzun zaman hareketsiz kalarak çalışanları hayli korkutuyor. Saide'ye güvenmediğim için yazma, anlatma, saygı duyduğum büyük acını başka yakınlarınla paylaş, babanı kahretme lütfen diyecek cesareti bulamamış. Daha doğrusu her seferinde gafil avlanmıştım. Hiç olmazsa durumu öğrendikten sonra artık yazmaz diye umutlanmıştım. Umudum maalesef boşa çıkıyor ve bu trajediye son verecek bir girişimde bulunmadığıma çok pişman oluyorum. Çünkü kısa bir süre sonra büyük torun Elif'in kız kardeşine kanser teşhisi konduktan yaşamının son anına dek geçen o çok ıstıraplı devreyi tüm ayrıntılarıyla anlatan okul kompozisyonu bir öykü dedesine postalanıyor. Uzun yazıyı bürosunda okuyan Sadun yine fenalık geçiriyor. Kritik durumdaki sağlığına yapılacak en acımasız, onarılması imkansız darbe kızından geliyor. Acaba abartıyor muyum düşüncesiyle bir kompozisyon örneği olarak bu öyküyü öğrencilerime okutmak istiyorum ama 3 denemeden sonra vazgeçmek zorunda kalıyorum. Farklı yaş ve konumdaki 3 öğrencim de daha öykünün ortalarında gözyaşlarına boğulup sonuna kadar okuyamıyorlar. Ben isyan ve öfkeyle niçin yapıyor bunu, amacı ne olabilir diye haykırdıkça yakın çevremdekiler besbelli babasını bir an önce öldürmek için gibi anlamsız cevaplar veriyorlar. Hayır, böyle bir varsayım mümkün değil. Belki bir tür cinnet geçiriyor. Belki bilinçaltı bir şeyler oluyor. Belki de Amerikan dünyasının şov merakı benliğine işlemiş. Eğer öyleyse sabahının hastalığı boyunca bizim takındığımız sessiz tavrı da hiç anlayamamış, daha doğrusu yanlış yorumlamış olabilir. Üzüntüden kahrolan babası, teyzeleri ve kuzenleri gibi kartlar, çeşitli hediyelerle torununu sevindirmeyi istememiş. Benim önerilerimi de böyle saçmalıkları küçümseyen bir tavırla karşı çıkmıştı. Tutumu belki yanlıştı ama kişiliği bu ciddi kederi renklendirmeye el vermiyor, yapıcı katkısı olabileceğini düşünemiyordu bile. İyi çalışan beyni, yoğun duyguları donmuş kalmıştı. Torunu ile birlikte yavaş yavaş ölmekteydi o. Su götürmez tek gerçek, baba kızın böyle bir felaket karşısında yekdiğeri için sergiledikleri farklı tutumlar arasındaki aşılamaz uçurumdu. 27 Ekim 1993 22. evlenme yıl dönümümüz. Çok güçsüz olmasına karşın Sadun o geceyi Mehmet ve Sibel ile birlikte kutlamak istiyor. İkinci evimiz sayılan Washington lokantasına gidiyoruz. Hepimiz neşeli olmaya gayret etmekteyiz ama şartlar zorluyor. 276. kez mutluluğumuza kadeh kalkıyor. Oysa benim mutluluğum Azrail'in kapkara gölgesiyle bulutlanmış. Asla eski pırıltıma kavuşamam artık. Sadun ancak bir saat kadar dayanabiliyor. Bizim keyfimizi bozmamamızı rica ederek müsaade istiyor. Mehmet de onu eve bırakmak için kalkınca, yüreğim parçalanarak arkalarından bakarken göz pınarlarıma birikmiş yaşlar boşana veriyor. İyi yürekli Sibel de ağlıyor. Garsonlar belli etmemeye çalışarak merak ve üzüntüyle bizi izlemekte. Mehmet dönünce tüm gücümü toplayarak gözyaşlarımı durduruyorum. Onları paylaşacak sırdaş bahçem var nasıl olsa. Şimdi oğlumu kederlendirmemek, Sibel ile sayılı mutlu saatlerini karartmamak gerek. İki gün sonra New York'a dönüyor ve ikisinin de gözlerine ayrılık yüzünü çökmüş bile. Giderek artan ağrıların nedenini anlamak amacıyla sintigrafi yapıldığında kemiklerde metastaz olmadığı görülüyor. İkimiz de bir süre için yeniden moral kazanıyoruz. Sadun, gerçekleşen son iki keşifteki %12,5 hissesine ve çok değerli arşivine güvenerek iyi bir anlaşmayla Türkan'ı devretme çalışmalarına ağırlık veriyor. Bir süredir Türkiye'de çeşitli etkinliklerde bulunan bir İngiliz şirketi, petrolcülüğe adım atma arifesinde, bu girişimci ve iyi niyetli, güvenilir insanlarla yürütülen yakın ilişkiler, büyük bir Kanada petrol şirketiyle birleşme olanağına yol açabilir. Devamlı müzakereler ve gelip gitmeler sonucu, iki tarafın da menfaatine uygun şartlar yavaş yavaş gerçekleşmekte. Bazılarının küçümsediği, hayalperestlikle değil ama Sadun'un hayal gücü sayesinde Türkan Petrol bugünkü durumuna ulaşabilmişti. Hem daha iyi bir geleceğe dönük hayalleri, hem de bunu gerçekleştirebilecek azmi vardı onun. Kişisel başarılarda sadece hayal veya sadece azim asla ikisinin birlikteliği kadar etkin olamaz. 1993 yılında Türkiye'nin petrol tüketimi 30 milyon metrik ton, toplam üretimi ise 3 milyon 892 bin 21 metrik tondu. O yıl 25'i yabancı, 5'i yerli olmak üzere 30 şirket arama faaliyetinde bulunmuş, 11'i 1992'den devam, 41'i yeni, toplam 50 kuyuda sondaj gerçekleşmişti. Açılan 41 yeni kuyu, sayısı global ölçülerde etkin arama sayılmadığından topraklarımıza hala bakir gözüyle bakılıyordu. 1980 yılından geçerli olmak üzere karada bulunan petrolün %35'i, denizdekinin %45'i ihraç edilebilecek, kalanı dünya piyasa fiyatından ülke içinde satılacaktı. Vergilendirme %55 tavanında dondurulmuş, %15, %23 aranında KDV muafiyeti tanınmıştı. Tamamen arşiv bilgisidir. Bütün bu şartlar ve bazı başka kolaylıklar yabancı şirketler açısından Türkiye'yi daha cazip konuma getirmişti. Yılbaşına doğru Sadun'da hissedilir bir iyileşme görülüyor. İş hayatındaki başarılı sonuçların ruhsal etkisi kesin ama iştahı da açılıyor. Bir gün elinde kocaman bir kaz ile çıka geliyor. Eski coşkusunu hatırlatan sesiyle "Bu yılbaşı sana kaz pişireceğim." diyor. Büyük bir sevinç dalgası tüm benliğimi sarıveriyor. "Aman Tanrım, mucizelerinden birisi mi gerçekleşiyor?" diyerek heyecanlanıp umutlanıyorum. İçine elmalar doldurulan kas önce pişirilip etrafına patatesler dizildikten sonra fırına veriliyor. Görünüşü iştah açıcı. Masaya oturup leziz olmuş kazı keyifle yiyerek ve kaliteli şarabımızı yudumlayarak tazelenmiş umutlarla 1994'ü karşılıyoruz. Heyhat! Birlikte son yılbaşı, son iyilik ve mutluluk kırıntıları. Sağlık çizelgesi aniden inişe geçiyor yine. Hiç değilse 2-3 saat uyuyabildiği geceler koltuk üstünde sabahlamaya dönüşüyor. Hem solunum güçlüğü hem de sancılar yüzünden yatağa giremiyor artık. Ağrı kesici ilaçları 4 saatte bir alıp ileriyi düşünerek daha sık almamakta direniyor. İlacın etkisiyle biraz rahatlayınca koltukta, başının arkasındaki kalın yastığa yaslanıp uyukluyor. Odasının ışığı sabaha dek yanmakta. Sık sık kapıyı aralayıp, usulca ve yüreğim parçalanarak içeriye bir göz atıyorum. Ya uyuklamakta, ya okumakta olan Sadun beni fark edince, "Gelsene," diyor. Bir süre sohbet ederek uzun, sessiz geceyi paylaşıyoruz. Bazen çok hafif bir dokunuşla omuzlarına masaj yapmama izin veriyor. Bütün kemikleri öylesine ağrıyor ki birbirimize istediğimiz gibi sarılamıyoruz artık. Bu özlemimi yere düz çökerek onun sadece dizlerine sarılmakla gidermeye çalışıyorum. Böyle yaptığımda çok sevdiği, uzun, yumuşak saçlarımı usul usul okşuyor. Ne kadar anlamlı ve hüzünlü anlar. Yıllar boyu derinleşen sevgimiz o sessizlikte adeta bıçakla kesilebilecek bir yoğunluğa ulaşıyor. Ağrısı varken daima yalnız kalmak istiyordu. Saygı duyulacak bir tutumdu bu. Istırapla aylar boyunca sadece bir kez onu sancıdan kıvranırken yakaladım. Su içmek için sessizce mutfağa yönelmiştim ki Sadun'u orada tezgaha yaslanmış, hafiften ahlarken gördüm. Hiç fark ettirmeden hemen geri çekilerek odama kapanıp ağlamaya başladım. Polyannacılık oynayacak halim kalmamıştı artık. Yakınlarımızın telefonlarına ben cevap veriyor ve doktorların olumlu bulgularına karşın zor günler yaşamakta olduğumuzu saklamıyordum. Konuşulanları koltuğunda izlerken hala "Niçin durumu abartarak onları üzüyorsun?" demekte. Konuşmalarımdaki tehlike sinyalini algılayan kız kardeşi Altın, kocasıyla birlikte ansızın Ankara'ya geliyor. Görüşmeyeli yıllar olmuş. Gelmelerine çok sevinen Sadun, artık kendisini emekli ederek İzmir'e yerleşeceğini söylüyor ve bizim için şehir dışında deniz kenarını bir yer bulmalarını istiyor. Asla gerçekleşmeyecek büyük arzu. 27 Ocak'ta zorlanarak da olsa mutluluk kadehimiz 279. ve son kez kalktı. Birlikteliğimizden bu yana yaklaşık 23 yıllık zaman seli nasıl da akıp gitmiş, neler getirmiş, neler götürmüştü. Değişmeyen tek gerçek ilk bakışta doğmuş, büyümüş ama asla ihtiyarlamamış aşkımızdı. Birlikte çaba sarf ederek ulaşmıştık bu başarılı sonuca biz. Gönül bahçesini asla susuz bırakmayarak ve de gönül ateşini devamlı üfleyerek. Bu arada Sadun'un 3 ayda bir gerekli kontrol zamanı doluyor. Ankara'nın soğuğu olanca şiddetiyle hüküm sürmekte. O soğukta Sosyal Sigortalar Hastanesi'nin bir bölümünden diğerine sürüklenmesini hiç istemiyorum ama söz geçiremiyorum. Nitekim korktuğum başıma geliyor. Sonucu yeni iyi çıkan kontroller sırasında üşüttüğü için nefes darlığı çok artıyor. 4 Şubat Cuma akşam üzeri şirketin harita ressamı Adnan'ın koluna girerek eve ulaşabiliyor ancak ve derhal solunumu rahatlatacak iğneler yapılıyor. Bütün sıkıntısına karşın ve sağlığını hiçe sayarak o saate kadar çalışmış. Sanki bürosundaki son günü olduğunun bilincinde ve işleri planladığı düzeye ulaştırma telaşında. Gece boyunca odasında kaynatılan su buharı başında nefes alabilmesi için çabalıyoruz. 5 Şubat Cumartesi sabahı damardan tekrar iğne yapılıyor ve bir an önce hastaneye kaldırılması öneriliyor. Derhal derslerimi iptal ederek hastane, oksijen tüpü, ambulans peşine düşüyorum. Telefon bağlantısı bile çok güç sağlanmakta. Gerekenlerden biri için olumlu yanıt alsam, diğeri olumsuz. Nihayet panik içinde ilk anda hatırıma gelen dostları arıyorum. Sadun'un önerdiği ve oğlu gibi sevdiği jeolog Tuncer ve onun yakını, dirayetli bir doktor ilk yetişenler oluyor. Artık tek adım bile atacak hali kalmamış ve solunum yetmezliğinden sedyeye de yatırılamayan hasta, sağlam bir iskemleye oturtularak bu fedakar insanların kollarında merdivenlerden çıkartılıp arabaya yerleştiriliyor. Tuncer Yüzen, birlikte kilometrelerce meşakkatli yol tükettikleri eski patronunu şimdi hastaneye yetiştirme telaşında. Belirgin sıkıntısından başka neler hissettiği anlaşılamayan Sadun, inanılmaz bir kuvvet, daha doğrusu can havliyle yanında oturan bitkin kadının elini kavruyor. Gerekli gücü yine birbirimizden almaktayız. Cebeci göğüs hastalıkları acil servisindeki ilk müdahaleden sonra bir odaya yerleşiyoruz. Saatler süren endişe ve gerilim biraz rahatlıyor ama oksijen maskesinden umulan mucize gerçekleşmiyor. Hasta nefes almakta hala zorlanıyor. Fakat hiç değilse kontrol altında ve emin ellerde. Hayati tehlikenin atlatıldığı söylenip enfeksiyon temizleninceye kadar orada kalması gerekeceği belirtiliyor. Böylece küçük bir odada tüm olumsuz koşullara karşın el ele, diz dize, son balayı sayılabilecek hastane yaşamımız başlıyor. Evde her tür özel ilgiyi reddeden Sadun Çançar, burada bana çok bağımlı oluyor. Elimi bırakmak istemiyor. O kadar ki doktor arada dışarı çıkmamın hasta açısından daha iyi olacağını merak etmememi, onu kesinlikle yalnız bırakmayacaklarını söylüyor. Hala devamlı oksijen maskesi altında, henüz yatağa yatamıyor ama daha iyi ve yepyeni bir kişiliğe bürünmüş durumda. Ne tuvaletteki yalama olmuş devamlı akan musluk ne de aksayan bir hizmet onu hiç tedirgin etmiyor. En ufak bir yanlışa, umursamazlığa tahammül edemeyen acımasız adam yok artık. 2-3 günde belirginleşmiş beyaz sakalıyla sessizce koltuğunda oturup herkese gülümseyen bu ihtiyar tüm personelin sempatisini topluyor. Odası, büroda çalışanlar, meslektaşları ve dostları ile dolup taşmakta. Hepsi bir şeyler yapabilmek için çırpınıyor. Girişte zorlukla karşılaşanlar, nöbetçi görevlinin neyin olur sorusuna babam yanıtı veriyorlarmış. Sonunda bir gün o kişinin yahu kaç oğlu var bu adamın diye isyan ettiği duyuluyor. Evet, Kemal ve Mehmet yanında değildi ama onların yokluğunu hissettirmeyecek birçok vefalı oğul çıkmıştı ortaya. Kim bilir ne güzel bir duyguydu bu onun için. Artık ortak sayılabilecek İngiliz dostlar da sık sık hatta bazen geceleri çıkıp geliyor. Yakınlık göstererek onu neşelendiriyorlar. Bir tanesi her sabah 9'da uğrayıp işle ilgili son gelişmeleri rapor ediyor ve talimat alıyor. Bu arada bundan böyle sen köşende oturup sadece kumanda edeceksin. Yükü biz taşıyacağız. Evet, şimdi sen itirazsız dinleyeceksin, ben konuşacağım diye takılıyor. Ben onunla birlikte çıkıp eve gidiyor, hastane yemeğini elini sürmeyen Sadun için bir şeyler hazırlayarak akşam üzeri dönüyorum. Titizliğini bildiğimden her gün çamaşırını değiştirip kolonyalı bezle usulca vücudunu siliyorum. Bir defasında çorabını değiştirirken göz göze geliyoruz. Bu hale düşecek adam mıydım ben? Diyen kederli bakışları, ebediyen çıkmamak üzere belliğime çakılıp kalıyor. 9 Şubat çarşamba günü öğleden sonra ayrılıyorum hastaneden. 5 gecedir doğru dürüst uyuyamadığımdan o gece evde kalarak biraz dinlenmem için hem çevrem hem de özellikle Sadun çok ısrarlı. Akşam üzeri İzmir'den kayınbiraderim Argun da geleceğinden razı oluyorum. İki kardeş hasret giderirken biraz güç toplamış olurum diye düşünüyorum. Tam odadan çıkarken ani, içgüdüsel bir hareketle yere çökerek erkeğimin dizlerine sarılıp ellerimi öpüyor ve odadaki İngiliz'e hitaben ''Biz bu adamla neler paylaştık, neler yaşadık bilemezsin sen. Onu gördüğüm an yer ayaklarımın altından kaymıştı.'' diyorum. Yüzü mest olmuş bir ifadeyle aydınlanıyor. Roy'a göz kırparak tatlı tatlı gülümseyip fısıldıyor. ''Gülüm benim. Hiç bilmeden böylesine güzel ve anlamlı bir vedalaşma gerçekleşmiş, aşkımızı perçinleyen son sözlerde söylenmiş oluyor.'' Cuma ve hafta sonu hastaneden ayrılmamayı tasarladığımdan 3-4 gün idare edecek, çamaşır, yiyecek ve termoslar dolusu portakal suyunu yüklenip şirketimizin vefakar ve cefakar bir elemanının arabasıyla hastane yolunu tutuyorum. Sadun'un sağ kolu Hulusi Bey'in anlattıklarını heyecanla dinlemekteyim. İkisi öğleyin görüşmüşler, iyiymiş, kardeşi yanındaymış, bir an evvel güçlenmesi için doktorun önerdiği kutular dolusu yeni vitamin alınmış, oysa özlem ve merakla odasına koşunca donup kalıyorum. Argun gözyaşlarına boğulmuş, Sadun'un gözleri kapalı yatakta yatıyor. Aylar sonra ilk kez derin bir uykuda. Yarım saat önce koltukta oturur konuşurken aniden tıbbi adıyla karbondioksit narkozuna girerek kendinden geçivermiş. Olanları kavrayamıyor, çılgın gibi önüme gelene sarılarak daha açık bilgi verilmesi için yalvarıyorum. Bu umulmadık olumsuz gelişmeyle karşılaşan doktor, beklemekten başka yapılacak bir şeyin kalmadığını söyleyerek narkoz halinde olduğundan kesinlikle ıstırap duymadığını ısrarla belirtiyor. Kulağına eğilerek yüksek sesle hastasına seslenince bulutlanmış mavi gözler açılıyor. Bir an kadınına sakin sakin bakıp tekrar ve sonsuza dek kapanıyor. 5-10 dakikalık kargaşadan sonra şokun etkisi hafifliyor. Argun daha fazla dayanamayacağını söyleyerek gitmiş, diğerleri gerekli yerlere haber iletmek için dağılmış. Yatağı başına çöküyor, tekrar seslenerek onu uyandırmaya kıyamadan kolunu, başını usul usul okşayarak alçak sesle ve şuursuzca bir şeyler söyleyip ağlıyor, ağlıyorum. Birkaç saat uyuyabilsem bir şeyim kalmaz diyen sesi kulaklarımda yankılanıyor. Geceler boyu ıstırapla sabahlayan erkeğim uyuyor işte. Gerçi oksijen tüpüne bağlı kesik kesik soluk alıyor ama yatağa uzanmış, yastıklara yaslanmış, ayların acısını çıkartırcasına uyumakta. Bir süre sonra haberi alan dostlar gelmeye başlıyor. Hepsi huşu içinde, alçak sesle konuşarak bu aziz insanı uyandırmaktan çekiniyor adeta. Gözleri yaşlı Roy bana sarılıp, Kanada şirketiyle birleşmenin bu sabah kesinleştiği haberini aldı ve rahatlayarak kendisini huzura bıraktı, diyor. Gücünün son zerresine kadar direnip, savaştığının kanıtı gibi sanki. hiç yakınmayan ve yılmayan yorgun savaşçı, beklediği zafer haberini alır almaz huzur içinde ebedi uykusuna dalmıştı. Belki kalbi ve beyni hala bir yaşam savaşı vermeye çabalıyordu ama o bir daha uyanmayacak, artık savaşmayacaktı. Yahya Kemal Beyatlı'nın dizelerindeki asude bir bahar ülkesine yavaş yavaş kavuşmaktaydı. Delişmen, dinamik kişiliğinin son yolculuğu adım adım gerçekleşiyordu. Ya ben? Ben ne yapacaktım şimdi? İki kişilik güzelim dünyamızda tek başıma nasıl yaşayacaktım? Ben ki o iki kişilik dünyayı bir çocukla bile paylaşmaya kıyamamış, aşkımın ve sevdiğim erkeğin meyvesinden vazgeçmiştim. Mutluluğumun bedeli de büyüklüğüyle doğru orantılı olacaktı şimdi. Son ziyarete gelen dostları teşekkür ve minnetle evlerine göndermiş, yatağının başucunda hem ağlıyor hem acı acı bunları düşünüyorum. Kuruyan dudakları sık sık ıslak pamukla serinletip asil gümüş başı okşayarak kolonya serpiyorum. Hiç soyamadığım yüze çakılmış gözlerimin önünden dolu dizgin bir yaşamın rüya gibi sahneleri geçmekte. Sadun'un sevecen, öfkeli, ciddi, gürül gürül kahkahasını atan ve kederlendiği zaman kısılmış gözleriyle boşluğa dalıp giden yüz ifadeleri, ekose gömleği ve kasketiyle dinamik hali. Giyinip kuşanmış pırıl pırıl etkileyici görünümü. Ne kadar güzel vals yapardık. Güçlü kollarıyla narin kadınını kavrar, hiç sendelemeden, yalpalamadan ağır ağır döner dönerdik. Yıllar önce bir arazi yolculuğu sırasında 4 Temmuz gününü Mersin'e denk getirerek küçük sevimli bir koyda gönlümce yüzmeyi sağlamıştı. Geceyi Mersin Oteli'nin rufunda İlham Gencer'in müziği eşliğinde kutlamıştık. Bizim coşkumuzu fark eden İlham, ceylanların pınarını tekrar tekrar çalarak tatlı bir sarhoşlukla birbirinin kollarında dönüp duran bu aşık çifti keyifle izlemişti. Sayısız yolculuklar geçit töreni yapmaktaydı küçük hastane odasında. Uçak, araba ve de unutulmaz vapı bu yolculukları. Karış karış Avrupa, Kanada, Texas, Denver, Dallas. Yol iz bilen, her olanak ve güzelliğin hakkını veren Sadun sayesinde hangi taşıtla her nereye seyahat etsek çok zevkli geçerdi. Bir toplantıda karşılaştığım İzmirli bir hanımın kısa bir soruşturmadan sonra "Ay siz o deli adamın karısı mısınız?" haykırışı hala kulaklarımda çınlıyor. Evet, Yunanlı zorbanın zincirleri kırabilmek için hepimizin biraz deliliğe gereksinimi vardır felsefesindeki deliliği sayesinde yaşama anlamlı ve coşkulu kılabilen o çok özel adamın karısıydım ben. Böyle bir onur ve mutluluğa erişme kıvancını tadabilmiş, bizi karşılaştıran kadere daima minnettar kalmıştım. Minnettarlığım ömür boyu sürecek ve bundan böyle kararan yaşamımı bu sayısız anılar renklendirecekti. Arada bir odaya giren doktor beni gerçeğe döndürmekte, o aziz vücudun canını yakacak bir şeyler yapacaklar diye endişeleniyorum. Belirli aralarla ağzından su püskürterek nefes borusunu temizliyorlar. Hasta bu müdahaleye önceleri tepki göstererek başını sağa sola çeviriyor. Doktorlara göre bu olumlu bir gösterge. Ancak sabaha karşı hiçbir tepki vermez oluyor. Devamlı tuttuğum nabzın giderek daha az hissedilmeye başladığını fark ediyor. Gözümü boynunda ağır ağır atan şah damardan ayırmayarak "Gitme, ne olur bırakma beni" diye yalvarıyorum. Saat tam 7.30'da tüm yaşam belirtisi sükun içinde bitiyor. 14 saattir boş ucunda bekleyerek yavaş yavaş kaçınılmaz sona hazırlanmama karşın çılgına dönüyor. Koridora fırlayarak doktoru çağırdıktan sonra hıçkırıklar içinde yığılıp kalıyorum. O anda yapayalnız ama kısa sürede dostların sevgi ve ilgi çemberiyle sarılmış buluyorum kendimi. Herkes bir şeyler yaparak yardımcı olmaya çabalamakta. Benim artık çalışmayan beynim yerine yapılması gerekli görevleri paylaşmakta. Odadaki özel eşyaları toparlayıp kasalar dolusu pahalı vitaminleri hastaneye bağışlıyor ve bastığım yere binmeksizin dost kollarına yaslanarak oradan ayrılıyorum. O aziz vücudu soğuk morgda bekletmek düşüncesine bile dayanamıyor. Bir an evvel çok sevdiği vatan toprağına verilmesini istiyorum. Çocukların gelmesini bekleyemem. Ayrıca Sadun da onların fazladan üzülmelerini, külfete girmelerini hiç istemezdi. Zaten eve geldiğimden az sonra telefon ettiklerinde cenazede bulunma arzusu belirtmiyor, biz durumun bu kadar ciddi olduğunu bilmiyorduk demekle yetiniyorlar. Bilemezler tabii. Babaları üzülmelerini istememiş, sadece iyi haberleriyle iletmişti onlara. Aslında o, yaşamını paylaştığı kadınından bile ıstırabını gizlemek için ne mümkünse yaparak çok sevdiği ve kişiliğine de kısmen yansıttı, Cyrano de Bergerac gibi gitmişti ölüme. Şu farklaki ayın 26'sı cumartesi akşama doğru değil, 15 Şubat sabahı ve aşkını yıllar boyu gizleyerek değil, tüm dünyayı haykırarak eceli kaza ile değil ama maktulen olup olmadığı meçhul. 13. ayrımın sonu, sayfa 91.